Aralık Mek sunar. Sevdiğimiz yazılar. Yazan John Berger. Seslendiren İlker Şimşekcan. Paul Strand. Mart 1972. Yaygın bir varsayım var. Eğer insan görsel olana ilgi duyuyorsa, bu ilgisi bir şekilde görsel olanı ele alma tekniğiyle sınırlı olmak zorundadır. Böylece görsel, özel ilgi kategorilerine bölünüyor. Resim, fotoğraf, gerçek görünümler, rüyalar vesaire. Burada unutulan, pozitivist bir kültürde belli başlı bütün sorunlarda olduğu gibi, görünürlüğün kendisinin anlamı ve bilmecesidir. Şimdi bunları düşünüyor olmamın nedeni, önümde duran iki kitapta görebildiklerimi tanımlama isteğim. Bu kitaplar Paul Strand'ın çalışmaları üstüne iki ciltlik bir retrospektif monografi. İlk fotoğraflar Strand'ın Alfred Stieglitz'in yanında bir tür öğrenci olduğu 1915 tarihinden başlıyor. En yenileri ise 1968'de çekilmiş. Erken dönemdeki çalışmalar daha çok New York'taki insanları ve yerleri konu alıyor. Bunlardan ilki yarı ama bir dilenci kadını gösteriyor. Kadının gözlerinden biri donuk, diğeri keskin ve uyanık. Boynuna üzerinde ama yazan bir etiket asılmış. Bu açıkça toplumsal mesaj taşıyan bir imgedir. Ancak bundan fazla şeydir de. Daha ileride Strand'ın insanları konu alan en iyi fotoğraflarında onun bize görülebilir kanıtları da sunduğunu göreceğiz. Yalnızca insanların varlığının değil, onların yaşamlarının da kanıtlarını. Bir düzeyde bir yaşama değgin bu tür kanıtlar toplum üzerine bir yorumdur. Strand sürekli olarak sol politik konumda durmuştur. Ancak başka bir düzeyde bu tür kanıtlar yaşanmış başka bir hayatın bütünlüğünü görsel yolla önermeye hizmet etmektedirler. Bu hayatın içinden bakıldığında bizler birer görüntüden öte bir şey değilizdir. Beyaz bir etiket üzerine yazılmış siyah A, M, A harflerinin bu sözcüğü oluşturmaktan öte bir anlama gelmesi bundandır. Resim gözümüzün önünde kaldığı sürece bu harfleri hiçbir şekilde okunacak bir şey olarak ele alamayız. Kitaptaki bu ilk imge bizi görmenin kendisinin önemi üstüne düşünmeye zorlar. 1920'lerde çekilmiş fotoğraflardan oluşan bundan sonraki bölüm, makine parçalarının fotoğraflarını ve çeşitli doğal formların, kökler, kayalar ve otların yakın çekimlerini içerir. Strand'ın teknik mükemmelliyetçiliği ve güçlü estetik kaygıları daha şimdiden açıkça görülmektedir. Ancak bununla eşit düzeyde kendinde şeye duyduğu inatçı, kararlı saygı da açıktır ve sonuç genellikle rahatsız edicidir. Bazıları bu fotoğrafların başarısız olduğunu söyleyeceklerdir. Alındıkları şeyin ayrıntıları olarak kalıyorlardır çünkü. Hiçbir zaman bağımsız imgeler haline gelemiyorlardır. Bu fotoğraflarda doğa sanatla uzlaşmaz haldedir. Makine parçaları da kusursuzca aktarılmış imgelerinin durallığıyla alay etmektedir. 1930'lardan başlayarak Strand'ın fotoğrafları tipik bir biçimde yaptığı yolculuklarla ilgili gruplara ayrılır. Meksika, New England, Fransa, İtalya, Hebrit Adaları, Mısır, Gana ve Romanya. Strand'ı tanınmış bir fotoğrafçı yapan bu fotoğraflardır. Onun büyük bir fotoğrafçı sayılması gerektiğinin kanıtları da yine bu fotoğraflarda yatar. Bu siyah beyaz fotoğraflarla, bu her yana dağıtılabilecek belgelerle Strand bize bir dizi yer ve insanın görüntüsünü, dünya görüşümüzü niteliksel olarak genişletecek şekilde sunar. Sinemadaki açık eşdeğerinin Flaherty'nin savaş öncesi filmlerinde ya da De Sica veya Rossellini'nin hemen savaş sonrası İtalyan filmlerinde bulunması açısından Strand'ın fotoğrafçılığının gerçekliğe toplumsal yaklaşımı belgesel ya da yeni gerçekçi olarak adlandırılabilir. Bunun anlamı Strand'ın yolculuklarında pitoresk, panoramik olandan kaçması ve şehri bir sokakta, bir ulusun yaşam tarzında, bir mutfak köşesinde bulmaya çalışmasıdır. Elektrik barajlarını konu alan bir iki fotoğrafında ve bazı kahraman portrelerinde Strand, Sovyet sosyalist gerçekliğine meyletmiştir. Ancak çoğu zaman bu yaklaşımı Strand'ı, sıradanlıkları içinde olağanüstü temsil etme özelliği taşıyan sıradan konuları seçmeye götürmüştür. Strand'ın özde olanı yakalamakta şaşmaz bir gözü vardır. Bu bir Meksika evinin eşiğinde de bulunabilir. Siyah önlüklü, okullu bir İtalyan köylü kız çocuğunun asır şapkasını elinde tutuşunda da. Bu tür fotoğraflar özel olanın öyle derinlerine işler ki o özel konunun damarlarında kan gibi akan kültür ve tarih ırmağını gösterir bize. Bu fotoğraflardaki imgeler bir kez görüldüler mi kafamızda öyle yer ederler ki tanık olduğumuz ya da yaşadığımız gerçek bir olay bunlardan birine sanki somut bir gerçekmişçesine atıfta bulunur. Ancak Strand'ı bir fotoğrafçı olarak benzersiz kılan bu değildir. Onun fotoğrafçı olarak kullandığı yöntem daha da olağan dışıdır. Henry Cartier-Bresson'un yönteminin antitezi olduğu söylenebilir bunun. Cartier-Bresson için fotoğraflanan an ansaldır. Saniyenin binde biridir. Ve Bresson o anın peşinden sanki vahşi bir hayvanın izini sürüyormuşçasına koşar. Strand içinse fotoğraflanan an süresi ideal olarak saniyelerle değil, ömrün tümüyle ilişkisine göre ölçülen biyografik ya da tarihsel bir andır. Strand bir anın peşine düşmez. Ancak bir öykünün anlatılmasını ısrarla ister gibi o anı doğmaya çağırır. Uygulama açısından bu, onun bir resmi çekmeden önce ne istediğine karar verdiği, hiçbir zaman rastlantısal olanla oyalanmaya kalkışmadığı, ağır çalıştığı, bir resmi nadiren kesip düzenlediği, çoğu zaman hala levha klişe tipi makine kullandığı ve insanlardan kendisine usulünce poz vermelerini istediği anlamına gelir. Bütün resimleri bu maksatlılıkları açısından dikkate değerdir. Portreleri tam cephedendir. Resmin öznesi bize bakar, biz özneye bakarız. Bu böyle düzenlenmiştir. Ancak peyzajları, nesneleri ya da binaları gösteren diğer resimlerinde de benzer bir cephesellik duyumu vardır. Strand'ın fotoğraf makinesi serbestçe dolaşmaz. Onu nereye yerleştireceğini Strand kendisi seçer. Strand'ın fotoğraf makinesini yerleştirmeyi seçtiği yer, az sonra bir şeylerin oluvereceği bir yer değil, bir dizi oluşun bağlantılarla gelişeceği yerdir. Böylece Strand hiç anekdot kullanmaksızın öznelerini anlatıcılara dönüştürür. Irmak kendini anlatır. Atların otladığı çayır kendini dile getirir. Kadın evliliğinin öyküsünü söyler. Bunların her birinde fotoğrafçı Strand, fotoğraf makinesini öyle bir yere yerleştirir ki kendisi dinleyici olur. Strand'ın en iyi fotoğrafları aşırı yüklenmişlik ya da karmaşıklık anlamında değil, santimetre kare başına alışılmadık düzeyde fazla maddeyle dolu olmak anlamında olağan dışı ve yoğundur. Ve bu maddelerin tümü fotoğraf konusunun canlılığının özü haline gelir. New England'dan Vermontlu Bay Bennett'in ünlü portresini ele alalım. Ceketi, gömleği, birkaç günlük sakalı, arkadaki evin tahtaları, etrafını saran hava, bu imgede onun yaşamının yüzü haline almıştır. Bay Bennett'in gerçek yüz ifadesi ise bu yaşamın yoğunlaşmış ruhunu gösterir. Kaşlarını çatarak bizi dikkatle seyretmekte olan fotoğrafın tümüdür. Bir Meksikalı kadın duvara yaslanmış oturuyor. Başında ve omuzlarında yün bir çal, kucağında da kırık bir örme sepet var. Etekliği yamalı, arkasındaki duvar dökülüyor. Resimdeki tek taze yüzey kadının yüzüne ait. Bir kez daha gözlerimizle okuduğumuz bu yüzeyler onun güzellik hayatının asıl aşındırıcı dokusunu oluşturur. Bir kez daha bu fotoğraf kadının varoluşunun panosu olur. İlk bakışta imge ciddi bir maddecilik taşır. Ancak nasıl kadın bedeni giysilerini eskitiyor, sepetteki yük zamanla sepeti aşındırıyor, önünden gelip geçenler duvarın yüzeyini sürtünüp çarparak yıpratıyorsa, insan resme baktıkça kadının bir kadın olarak varoluşu imgenin maddeselliğini aşıp gelmeye başlar. Genç bir Roman köylüsüyle karısı tahta bir çite yaslanmışlar. Arkalarında ve üstlerinde ışıkla bulanıklaşmış bir tarla. Daha üstte mimari açıdan tümüyle önemsiz, küçük, modern bir ev. Ve yanında belli belirsiz bir ağacın gri silüeti. Burada söz konusu olan yüzeylerin her santimetre kareyi dolduran varlığı değil, Slavlara özgü bir tür uzaklık duyumudur. Belirsizce uzanıp giden ovaların ya da tepelerin duyumu. Ve bir kez daha bu niteliğin fotoğraftaki iki insanın varlığından koparılmasının mümkün olmadığını görürüz. Bu nitelik erkeğin şapkasının duruşunda, kollarının rahatça uzanışında, kadının yeleğine işlenmiş çiçeklerde, saçının toplanmış biçiminde mevcuttur. Büyücek gözleri ve ağızları boyunca sürüp gider. Bütün fotoğrafı dolu kılan şey yaşamlarının tenine sinmiştir. Bu fotoğraflar Strand'ın teknik becerisine, seçme yetisine, gezdiği yerler hakkındaki bilgisine, gözüne, zamanlama duygusuna ve makineyi kullanışına bağlıdır. Ne var ki Strand bütün bu yeteneklere sahip olup yine de bu tür resimler üretemeyebilirdi. Sonuçta Strand'ın insan fotoğraflarındaki ve peyzajlarındaki başarısını belirleyen öykülemeyi davet etme yeteneğidir. Yani kendisini fotoğrafın konusuna şunu dedirtecek şekilde sunma yeteneği. Ben senin beni gördüğün gibiyim. Bu nokta göründüğünden daha karmaşıktır. Olmak fiilinin şimdiki zaman kipi sadece şimdiye gönderme yapar. Bununla birlikte olmak fiili birinci tekil şahıs ekiyle bu zamirden ayrılmaz olan geçmişi de kapsar. Benim, beni böyle kılan her şeyi içerir. Bu, o anda yer alan olguyu dile getiren bir önermeden öte bir şeydir. Daha baştan bir açıklama, haklı çıkarma ve taleptir. daha baştan otobiyografiktir. Strand'ın fotoğrafları modellerinin ona kendi yaşam öykülerini görmesine izin verecek kadar güvendiklerini kanıtlar. Bu nedenledir ki resim olmalarına ve poz verilerek çekilmelerine karşın portrelerde gerek fotoğrafçı gerekse fotoğraf açısından takınılmış bir pozun sahteliğine ihtiyaç duyulmamıştır. Bir olay ya da insanın görünümünü saklayıp koruduğu için fotoğraf her zaman tarihsellik ideasıyla yakından ilgili görüle gelmiştir. Fotoğrafın ideali estetik bir yana tarihsel bir anı yakalamak olmuştur. Ancak Paul Strand'ın bir fotoğrafçı olarak tarihsel olanla ilişkisi benzersizdir. Onun fotoğrafları benzersiz bir zaman süresi duyumu iledir. Benim'e, geçmiş üstüne düşüneceği ve geleceğini bekleyeceği bir zaman süresi tanır. Fotoğrafın pozlama süresi benim'e tanınan zamanı hiç zedelemez. Tam tersine garip bir biçimde pozlama süresinin yaşam süresinin ta kendisi olduğu duygusuna kapılır insan. Yazan John Berger. Seslendiren İlker Şimşekcan.